Ayrım 29.
Aylardan beri her türlü ulaşım ve haberleşmeden mahrum olduğumuz için vilayet dışındaki teşebbüsler ve faaliyetten haberdar olamıyorduk. Aynı kişi Mustafa Kemal Paşa'nın askerlikten istifasını bildiren tamimini 18 Eylül'de öğrenebildiklerinden söz etmektedir. Büyük bir bölgede herkesin olup bitenden bu derece habersiz bulunduğunu kabul etmeye elbette imkan yoktur. Fakat iş görecek insanlar bilmedikten sonra işe yaramayanların büyük gürültüyü duymaları bir anlam ifade edemezdi. Ekim'in son günlerinde Adana, Urfa, Antep ve Maraş'taki İngiliz kıtalarının buraları boşaltmak üzere harekete geçtikleri görülmüştü. Çekilen İngiliz kıtalarının yerini Fransız birlikleri aldı. Kasım'ın ilk haftasında Maraş, Antep, Urfa'da Adana gibi Fransız hakimiyeti altına geçmiş bulunuyordu. İngiltere ile Fransa arasında 15 Eylül'de imzalanan bir anlaşma gereğince Suriye ve Kilikya sahip değiştirmiş oldu. İngiltere, Irak ve Musul'a karşılık bu bölgeyi Fransa'ya bırakmıştı. Heyeti temsiliyenin dikkatini çeken bu olay, kurulacak yeni bir cepheyi ve dövüşülecek yeni bir düşmanı belli etmiş oluyordu. Sivas'ta kumandanlar toplantısında bu mesele etraflıca görüşüldü. Hazırlanan plan ilgili kumandanlara ve müdafaa hukuk teşkilatına bildirildi. Heyeti temsiliyenin bu amaçla yaptığı tahminde bölgenin durumu özetlendikten sonra teşkilat bakımından bölgenin üçe ayrıldığı belirtilmiş ve şu tavsiyelerde bulunulmuştur. Alışveriş Müslümanlar arasında yapılacaktır. Milli birlik için mutlaka birleşilecektir. Jandarma, polis gibi zabıta hizmetlerine, köy ve orman bekçiliğine mümkün olduğu kadar çok Müslüman katılacak, hükümetin icra kuvveti elde tutulmaya çalışılacaktır. Mesele, teşkilata ön ayak olan kimseleri iyi korumak ve teşkilata karşı olanları ortadan sessizce kaldırmak. Bu iki meseleyi temin için fedakar adamlar hazırlamalı ve iş bunlara bırakılmalıdır. Heyeti temsiliye Güney Anadolu'nun savunulmasına ve bu maksatla teşkilatlandırılmasına böylece el atmış oluyordu. Üç subay bu iş ile görevlendirildi. Binbaşı Kemal, dipnot, Doğan, takma adıyla çalışmıştır, General Kemal Doğan. Yüzbaşı Ratip, dipnot, Tufan, takma adıyla çalışmıştır, General Osman Tufan. Bunlar bölgenin teşkilatlanmasında ve savunulmasında büyük bir çaba ile çalıştılar. Uzunca bir hazırlıktan sonra bu bölgede Fransızlara karşı savaş ancak 1920 yılında başlayabildi. Heyeti temsiliye Ankara'ya gidiyor. Heyeti temsiliyenin Sivas'tan Anadolu'nun her yerini idare etmesine imkan yoktu. Zamanın ulaştırma araçları buna elverişli değildi. Halbuki Batı Anadolu ile yakından ilgilenmek gerekiyordu. Sivas İstanbul'a da uzak bir yerdi. Meclis İstanbul'da toplanacaktı. Ulaştırma güçlükleri yenilebilecek gibi değildi. İstanbul'dan yazılan uzun telgrafları önce Ankara alıyor, özetleyerek Sivas'a bildiriyordu. Mektuplar bile Ankara'da açılıp okunduktan sonra aynı şekilde özetlenerek Sivas'a telgraf ile veriliyordu. Araya aracı sokmadan İstanbul ve Batı Anadolu ile haberleşmek, irtibat kurmak mümkün olamıyordu. Tek çabuk haberleşme aracı telgraftı. Demir yolu Ankara'dan doğuya uzanmıyordu. Merkezler arasında gidip gelmek için en çabuk araç at veya atlı arabaydı. Heyeti temsiliyenin elinde uzun yollara zor dayanacak ancak 2-3 otomobil vardı. Benzin yok denecek kadar kıttı. Bu şartlar altında Sivas'ta oturup telgraf telleriyle büyük bir hareketi idare etmek imkanı kalmıyordu. Mustafa Kemal Paşa en iyi merkezin Ankara olduğunu düşünmüş ve 3 Ekim 1919 günü heyeti temsiliyeye Ankara'ya gitmeyi kabul ettirmişti. Fakat araya giren olaylar bu kararın uygulanmasını geciktirmişti. Nihayet 17 Aralık günlü bir tamim ile heyeti temsiliyenin yakında İstanbul'a yakın bir yere taşınacağı bildirildi. Bu yakın yer Ankara'ydı ve heyeti temsiliye bu tamimin ertesi günü 18 Aralık'ta Ankara'ya gitmek üzere Sivas'tan ayrıldı. Heyeti temsiliye Kayseri ve Kırşehir üzerinden bu şehirlerde birer ikişer gün kalarak 27 Aralık 1919 günü Ankara'ya ulaştı. Gerek Kayseri ve Kırşehir'de gerekse Ankara'da heyeti temsiliye büyük törenle karşılanmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelmesi Anadolu İhtilali'nin yeni bir safhasının başlangıcını teşkil ediyordu. Bu üç şehirde tören ile karşılandığı halde memleketin diğer tarafları ve özellikle İstanbul durumdan haberdar değildi. 25 Aralık 1919'da İstanbul'da çıkan gazetelerde aşağı yukarı birbirinin aynı olan şu kısa haber yayınlanmıştı. Monitör Oriental gazetesinin özel olarak haber aldığına göre Kuvayi Milliye Temsilciler Heyeti bir haftadan beri Sivas'tan Afyon Karahisarı'na nakletmiştir. Mustafa Kemal Paşa ile beraber Rauf Bey ve Rüstem Bey de beraber bulunmaktadır. Dipnot, Tarih Vesikaları, Cilt 2, Sayı 10, Sayfa 242. Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya yerleşmesiyle Anadolu İhtilali daha rasyonel çalışma imkanlarına kavuşmuş oluyordu. Bu arada Osmanlı son mebusan meclis için yapılan seçimler tamamlanmış ve Mustafa Kemal Paşa Ankara'da bazı mebuslarla görüşebilmişti. Meclis İstanbul'da Sadrazam Ali Rıza Paşa'nın bir konuşması ile 12 Ocak 1920 günü çalışmalarına başlamıştı. 1920 yılı başında siyasi durum muhakemesi. Mustafa Kemal Paşa, Ocak ayının sonu itibariyle memleketin siyasi durumunu muhakeme etmiş ve vardığı sonuçları fikirlerine almak üzere bütün kolordu kumandanları ile bazı tümen kumandanlarına, Nazilli'de bulunan Refet Paşa'ya ve İstanbul'daki arkadaşlarına bildirmiştir. Şifreli telgraf ile verilen siyasi durum muhakemesi çok uzun olduğu ve genel olarak aynı ölçüde cevaplandırılması gerektiği için bu konudaki görüşme günlerce sürmüştür. Anadolu İhtilali'nin üst kadrosunun 1920 yılı başında siyasi görüşünü belirtmesi bakımından bu telgraf yazışmalarının üzerinde durulacaktır. Mustafa Kemal Paşa, heyeti temsili adına yazdığı durum muhakemesinde aslında tamamen şahsi görüşü olmak gerekir, barış meselesini, İtilaf devletlerinin Türkiye hakkındaki planlarını ve alınacak tedbirleri tahlil etmiştir. Barış meselesi hakkındaki görüşü özet olarak şöyledir. İtilaf devletlerinin Türkiye ile akdedilecek barış için Aralık 1919 ayı sonlarına doğru gösterdikleri ilgi kaybolmuş ve Türkiye barışı yeniden belirsiz bir zamana bırakılmıştır. Bu iki sebebe dayanmaktadır. Birincisi, İtilaf devletlerinin harp içindeki anlaşmaları bozulmuştur. Boğazlardan başka yerlerin nasıl bölüşüleceği hususunda devletler anlaşmış oldukları halde Boğazların İngiltere'ye bırakılmasının İngilizlerin Türkiye ve Karadeniz hakimiyetini sağlayacağı inancıyla özellikle Fransa buna yanaşmak istememektedir. İkincisi, Bolşeviklerin kazanmakta olduğu zaferlerdir. Çünkü Bolşeviklerle temas eden millet ya onlarla sosyal ve politik işbirliğine girmek veya silahla karşı koymak zorunluluğundadır. Türkiye, Bolşeviklere karşı silahla direnmesi için İtilaf devletlerinin birçok fedakarlıklar yapması ve bu arada Arap ülkelerinden başka işgal edilmiş bütün Türk topraklarının Türkiye'ye iadesi gerekmektedir. İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan çok zor durumda kalmadıkça böyle bir fedakarlığı yapmazlar. Bu iki sebeple Türkiye barışının yapılmasında İtilaf devletleri acele etmemektedirler. Durumun aydınlanmasını ve aralarında anlaşmalarını bekleyeceklerdir. Mustafa Kemal Paşa, İtilaf devletlerinin Türkiye hakkındaki planlarını şöyle mütalaa etmektedir. Türkiye'yi hemen her taraftan kuşatmış olan devletler, Rusya ile Türkiye arasında Kafkasya'da bir set kurarak Doğu cephesinde de Türkleri tecrit etmek istiyorlar. Bunu yapabilmek için ya Kafkasya'da kurulan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan hükümetlerini tanıyarak bu setti onlar vasıtasıyla kuracaklardır veya kendileri kuvvet sevk ederek bu sonuca ulaşacaklardır. Her iki şekilde de Türkiye için büyük bir tehlike vardır. Bu teşebbüs önlenemezse her taraftan sarılmış olan Türkiye'yi kurtarmak katiyen mümkün olamaz. İtilaf devletleri ayrıca Türkiye içinde nifak yaratmak, fikirleri bulandırmak istemektedirler. İstanbul'un her çeşit çevresine mensup kişiler ile temaslar kurarak niyetleri hakkında yanlış ve bulanık ümitler telkin etmektedirler. Türkiye'de her arzularına boyun eğecek zayıf, mütereddit hükümet arzu ediyorlar. Ayrıca Kuvayi Milliye'yi dağıtmaya çalışıyorlar. Durum muhakemesinin sonunda alınması gereken tedbirler şu hususlarda toplanmaktadır. A. İtilaf devletlerinin kurmak istedikleri Kafkas Seddi'ni yıkmak için Kafkas hükümetleri ile ve özellikle Azerbaycan ve Dağıstan hükümetleri ile acele temasa gelmek. Aynı zamanda İtilaf devletlerinin zaman kazanmasına meydan vermemek için Doğu cephesinde resmi veya gayri resmi seferberlik yaparak hazırlıklı bulunmak. Şayet Kafkas milletleri Türkiye'ye karşı set olmaya karar verirlerse Bolşevikleriyle anlaşarak bu setti silah kuvvetiyle yıkmak. B. Hükümet böyle bir seferberlik teşebbüsüne girişir ve barış şartlarının tespitinde beklemeye takatimiz kalmadığını resmen ilan eder, gerekirse memleketin Anadolu'dan idare edilmesi için tedbirler alır ve bunu açıklarsa İtilaf devletleri Türkiye hakkındaki gerçek niyetlerini ortaya koymak zorunda kalırlar. Böylece maskeleri yüzlerinden düşürülmüş olur. C. Hükümet yukarıda açıklandığı gibi bir tavır takınmaz, ümitli olmaya sebep yoktur. Derhal heyeti temsili arkadaşlarını İstanbul'dan çekmek ve icabında dış alem ile ve İstanbul ile ilişkileri keserek gerekeni yapmak lazımdır. Siyasi Durum Muhakemesi'ne İstanbul'daki grup adına Rauf Bey, 1. Kol Ordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey, 12. Kol Ordu Kumandan Vekili Hayri Bey, 13. Kol Ordu Kumandanı Cevdet Bey, 14. Kol Ordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa, 15. Kol Ordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, Nazilli'den Refet Bey, 56. Tümen Kumandanı Bekir Sami Bey, 61. Tümen Kumandanı Kazım Özalp Bey, Mardin'den 5. Tümen Kumandanı Mehmet Kenan Bey, 3. Kol Ordu Kumandanı Selahattin Bey cevap vererek kendi görüşlerini bildirmişlerdir. Rauf Bey, raporu İstanbul'daki arkadaşları ile takdir ve şükran ile okuduklarını, hepsinin aynı fikirde olduklarını belirttikten sonra, Kafkas meselesini Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'ya da anlattığını ve Fevzi Paşa'nın hükümet nezdinde teşebbüslere geçeceğini, bu teşebbüsün İngilizleri ikna etmek suretiyle tahakkuk ettirileceğini bildirmekteydi. İstanbul'dan gelen bu cevapta raporun alınacak tedbirlere ait kısmındaki diğer hususlara hiç dokunulmamış ve İngilizlere karşı alınması tavsiye olunan tedbirinde İngilizleri ikna ederek yerine getirileceği gibi garip bir görüş ileri sürülmüştür. Kumandanlar genel olarak Kafkas Seddi ile ilgili mesele üzerinde uzun boylu durmuşlar ve hemen hepsi Mustafa Kemal Paşa'nın düşündüğünü seferberlik ilanı tedbirini tenkit ederek temkin ve itidal tavsiye etmişlerdir. 1. 14. 13. Kol Ordu kumandanları başta olmak üzere bazı kumandanlar İtilaf devletlerinin Türkiye politikasında bir yumuşama olduğunu, Anadolu'yu, Boğazları ve Trakya'yı bize bırakacakları kanaatini ifade etmişlerdir. Yine kumandanların büyük çoğunluğu gerektiğinde Bolşeviklerle yapılması düşünülen işbirliğinin Türkiye'ye ne sağlayacağını anlamadıklarını belirterek bir takım endişeler ileri sürmüşlerdir. Bilhassa 13. Kol Ordu Kumandanı, bulunduğu bölgenin Güneydoğu bölgesi, özelliği bakımından bu husus üzerinde fazlaca durmuş ve Bolşeviklik nazariyatı, derebeylik hayatı geçerli olan bu muhite tatbik edilemeyecekse, Bolşevik başarısını sağlamaya yönelik hareketlere baştakilerin iştirak etmeyeceğini ve hatta mani olacaklarını zannederim demiştir. Halbuki Mustafa Kemal Paşa, Bolşeviklere yardım etmek değil, onlardan yardım görmek fikrini ileri sürmüştü. Ve siyasi durum muhakemesinde Bolşevikliğin kabulü hakkında en ufak bir işaret yoktu. Mustafa Kemal Paşa'nın raporu karışık bir biçimde yazıldığı için kumandanlar gereği kadar anlayamamışlardı. Nitekim 13. Kol Ordu Kumandanı gibi 14. Kol Ordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa ve 56. Tümen Kumandanı Albay Bekir Sami Bey de cevaplarında Bolşeviklik meselesi üzerinde mütalaa vermişler, Bolşevikliğin leh ve aleyhinde görüşlerini bildirmişlerdir. Bilhassa Bekir Sami Bey bu konudaki fikirlerini belirtirken Karl Marx'tan ve Bolşevik akidesinden bahsederek lüzumsuz teferruata girmiş ve ölçüyü kaçırmıştır. 12. Kol Ordu Kumandan Vekili ile Refet Paşa'nın cevapları ise pek sudandır. Bu iki kumandan siyasi durum muhakemesine hemen hemen hiç dokunmamışlar, birer cümle ile cevap vermişlerdir. Ne demek istedikleri de pek anlaşılmıyor. Kanaatimizce diğerlerine kıyasla en aklı başında cevabı 5. Tümen Kumandanı Mehmet Kenan Bey vermiş ve fikirlerini telgrafının 6. maddesinde şu şekilde özetlemiştir. Netice seferberlik ve yığınak yapmak ve taarruzi mahiyette hareketlerde bulunmak ve Bolşevikliği Anadolu'ya sokmak durumumuza uygun görülmemektedir. Kuvayi Milli ile kongrede kararlaştırılmış olan hukuk ve hudutların geri istenmesi ve muhafazası konusunda son derece sebat göstermek, aynı zamanda Kafkas hükümetleri ile Bolşevikler ile hoş geçinmek daha münasip kabul edilmektedir. İhtilalin dayanağını ve kadrosunu teşkil eden kimselerin 1920 yılı başlarında psikolojik bakımdan bu işe ne derecede hazır olduklarını ve kapasitelerini göstermesi bakımından şu hususu belirtmek yerinde olacaktır. Mustafa Kemal Paşa, yaptığı siyasi durum muhakemesiyle hitap ettiği kimselerin siyasi meseleler hakkındaki görüşlerini öğrenmekten çok, onlara İstanbul ile ilişkiyi kesmek fikrini telkin etmek ve ihtilal için tasarladığı yeni bir çıkışa kumandanları hazırlamak istiyordu. Fakat ya anlamadıklarından veya anlamak istemediklerinden Mustafa Kemal Paşa'ya hiçbiri bu hususta ses vermedi. İstanbul'daki grup da dahil olduğu halde hepsi Mustafa Kemal Paşa'nın sergüzeşt sayılacak bir harekete teşebbüs etmesinden endişe duymuşlardı. Nitekim bu endişe ile 12 Şubat günü İstanbul'dan kendisine Anadolu ve Trakya'daki yabancı kuvvetlerin durumunu gösteren bir rapor gönderdiler. Bu rapor, İstanbul'un işgali ve Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından önceki dönemde Türkiye'deki işgal kuvvetlerini tespit etmesi bakımından önemli olduğundan aynen aşağıya alınmıştır. İtilaf kuvvetleri hakkında Erkan-ı Harbiye'den aldığım malumatı olduğu gibi arz eylerim. 1. İstanbul ve civarında bulunan 28. İngiliz Tümeni 32 bin nefer, 28, batarya, 164, makinalı tüfek, 122. Fransız Tümeni 38 bin 100 nefer, 44 top, 91, makinalı tüfek, 48, uçak, 25, tank, 12, zırhlı otomobil, 4.200 mevcutlu bir İtalyan müfrezesi, 1.300 nefer, 160 makinalı tüfekten mürekkep bir Yunan müfrezesi. 2. Edirne vilayeti dahilinde bölükleri Baba Eski Lüleburgaz, Hadımköy mevkilerine dağılmış bir Yunan taburu, Kara Ağaç'ta iki faslı Fransız süvari bölüğü ile bir Fransız taburu, Gelibolu'da 230 mevcutlu bir Fransız müfrezesi, Maydos'ta 123. Senegal avcı taburu. 3. İstanbul'daki İngiliz kuvvetinden 200 kişilik bir müfreze, Bandırma'da 300 kişilik bir müfreze de İzmit'te. 4. Bandırma-Afyon-Karahisar demir yolu hattı üzerinde 1,5 Fransız taburu. 4. Ayvalık ve Aydın cepheleri, Ayvalık'ta Yunan Adalar Fırkası, İzmir'de Yunan İzmir Fırkası, Manisa'da 13. Fırkası, Bayındır'da 2. Yunan Fırkası, Aydın'da 1. Yunan Fırkası, Midilli ve diğer adalarda Yunan İhtiyat Fırkası. 6. Muğla-Antalya bölgesi. Söke, Bozdoğan, Milas, Küllük, Marmaris, Fethiye, Antalya, Burdur mevkilerine dağılmış olmak üzere 33. İtalyan alayları, Konya, Akşehir, Afyon-Karahisar mevkilerine dağılmış 136. İtalyan alayının 1. ve 2. taburları. 7. Eskişehir'de 250 mevcutlu bir İngiliz taburuyla 100 kişilik bir başka müfreze. Afyon-Karahisar'ında 1000 mevcutlu bir İngiliz müfrezesi. 8. Urfa, Maraş, Adana bölgesinde dağınık olarak 156. ve mürettep 123. Fransız fırkası. 9. Musul'da 1200 nefer ve 14 toptan mürekkep bir İngiliz müfrezesi. Sincar'da miktarı meçhul bir İngiliz kuvveti, Zaho'da 200 nefer, 5 top ve 7 mitralyözden mürekkep bir İngiliz müfrezesi. 10. 23. İngiliz fırkasından 3 tabur, Rum ve Ermeni milislerinden mürekkep bir tabur, 25. fırkanın Batum'dan vapurlara bindirilen geriye kalanı, alayı ile tekmil topçusunun Çanakkale'ye naklolunduğunu istihbar edilmiştir. Dipnot, Harbiye Nezareti Başyaveri Binbaşı Salih Omurtak imzasıyla yazılmıştır. Harp Tarihi Vesikaları Dergisi sayı 15, vesika 400. C. Büyük Millet Meclisi. Sivas Kongresi ile varlığını kabul ettiren Anadolu İhtilali bundan sonra meşruluk kazanma çabasına düşmüştü. Bunun için Mustafa Kemal Paşa her an fırsat kollamaktaydı. Kongreden sonra Anadolu'nun İstanbul ile ilişkisini kesince heyeti temsiliyenin memleket idaresinde merci olarak kabulünü ileri sürmesi meşruluk kazanma çabasının ilk işaretiydi. Fakat şartlar gereği kadar olgunlaşmış görünmediğinden Amasya Anlaşması'nda elde edilenle yetindi. Fakat ilk fırsatta ihtilale meşruluğunu kazandıracaktı. Eğer fikrini kabul ettirip Milli Meclis'in Anadolu'da toplanmasını sağlayabilseydi, ihtilalin meşruluğu yolunda büyük bir merhale süratle kat edilmiş olacaktı. Meclis İstanbul'da toplanmış çalışıyordu. Mustafa Kemal Paşa ise aradığı fırsatın ayağına geleceğini bildiği için sabırla olayların gelişmesini bekliyordu. İstanbul Meclisi'nin başına bir kaza geleceği muhakkaktı. Mebuslar henüz İstanbul'a gitmeden 1919 Kasım ayında bu hususta uyarmıştı. 22 Ocak 1920 tarihinde de şifreli bir telgrafla Konya'daki 12. Sivas'taki 3. ve Erzurum'daki 15. kolordu kumandanlarına İngilizlerin İstanbul'a tecavüzlerini artırarak bazı nazırları ve mebusları bilhassa Rauf Bey'i tevkif etmeleri ihtimalinden bahsetmiş, gerektiğinde bölgelerindeki İngiliz subaylarını tevkif için hazırlıklı bulunmalarını bildirmişti. Dipnot, Nutuk, Vesikalar No. 226 A. B. Lord Curzon'un yeğeni olan Revlinson'un Erzurum'da idi, tevkifine Mustafa Kemal Paşa çok önem vermekteydi. 1920 yılı Şubat ayı başında siyasi durum muhakemesini vesile ederek ihtilalin meşruluk kazanması yolunda gerekli telkinleri yapmış bulunuyordu. Osmanlı Mebusan Meclisi ise içinde bulunulan olağanüstü şartların gereğini kavramış olarak görevini yapmaya çalışıyordu. Meclis bu surette şimşekleri üzerine çekmekteydi. 17 Şubat 1920 günü Misak-ı Milli bütün dünyaya ilan etti. Milli yemin anlamına gelen Misak-ı Milli, Erzurum ve Sivas kongrelerince kabul edilmiş olan esaslara göre Türkiye'nin kabul edebileceği barış şartlarını belirtiyordu. Milli mücadelenin parolası ve son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin tek büyük hizmeti sayılan milli yemin şöyledir. Altta imzası bulunan Osmanlı Meclisi Mebusan üyeleri, devlet ve milletin geleceğini haklı ve devamlı bir barış ulaşabilmesi için katlanabileceği fedakarlığın en son sınırını gösteren ve elde edilmesi mümkün olan Osmanlı saltanat ve toplumunun varlığının şartı bulunan aşağıdaki esasları kabul ve tasdik etmişlerdir. Madde 1. Osmanlı Devleti'nin münhasıran Arap çoğunlukla meskun olup 30 Ekim 1918 tarihli mütarekenin imzalanma zamanında düşman ordusunun işgali altında kalan yerlerin mukadderatının halkın serbestçe beyan edecekleri oylara uyarak tayin edilmesi gerekeceğinden, adı geçen mütareke esasları dahilinde dinen, ırkan ve aslen birleşmiş, birbirine karşılıklı hürmet ve fedakarlık hisleriyle dolu, sosyal ve kültürel hukuklarıyla uyumlu Müslüman Osmanlı çoğunlukla meskun bulunan yerlerin tamamı, gerçekten veya hükmen hiçbir sebeple ayrılık kabul etmeyen bir bütündür. Madde 2. Halkı ilk serbest kaldıkları zamanda halk oyu ile anavatana katılmış olan 3 sancak için gerektiği zaman tekrar serbestçe halk oyuna müracaat edilmesini kabul ederiz. Madde 3. Türkiye barışını ertelenen Batı Trakya'nın vaziyeti halkın hürriyet içinde belirtecekleri oylara bağlı olarak gerçekleşmelidir. Madde 4. İslamiyet'in hilafet merkezi ve Osmanlı saltanatının başkenti, Osmanlı hükümetinin merkezi olan İstanbul şehriyle Marmara Denizi'nin emniyeti her türlü kötülükten korunmalıdır. Bu esas saklı kalmak şartıyla Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının dünya ulaşım ve ticaretine açılması hakkında bizimle diğer bütün ilgili devletlerin birlikte verecekleri karar geçerlidir. Madde 5. İtilaf devletleri ile düşmanları ve bazı ortakları arasında kararlaştırılan sözleşme esasları çerçevesinde azınlıkların hukuku, komşu memleketlerdeki Müslüman halkın da aynı hukuktan faydalanmaları güvencesiyle tarafımızdan desteklenecek ve sağlanacaktır. Madde 6. Milli ve iktisadi gelişmemizin başarılmasının ve daha çağdaş bir düzen idari şeklinde işlerin yürütülmesini başarabilmek için her devlet gibi bizim de tam bir serbestliğe ve bağımsızlığa sahip olmamız şarttır. Bu sebeple siyasi, adli ve mali gelişmemize engel kayıtlara karşıyız. Gerçekleşecek borçlarımızın ödeme şartları da bu esaslara aykırı olmayacaktır. İtilaf devletlerinin milli yeminden memnun kalmadıklarını ve Mebusan Meclisi'ni cezalandırmak isteyeceklerini kestirmek güç olmasa gerektir. Bir ay sonra olaylar büyük bir gelişme göstererek Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını mümkün kılacak ve Anadolu ihtilali aylardan beri aradığı meşruluk düzeyine kavuşacaktır. İstanbul'un işgali. İtilaf devletleri 16 Mart 1920 günü İstanbul'u resmen ve fiilen işgal etmek suretiyle Anadolu ihtilalinin başarısına büyük ölçüde yardım etmişlerdir. 2,5 aydan beri Ankara'da bulunan heyet ve temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un işgalini kaçırılmayacak bir fırsat bilerek kesin teşebbüslere girişmek imkanını bulmuş oluyordu. Hele Osmanlı Mebusan Meclisi'ni işgal kuvvetleri tarafından tecavüz edilmesi ve bazı mebusların meclisten zorla alınarak tevkif edilmeleri, Mustafa Kemal Paşa'nın meclisin İstanbul'da toplanmasına taraftar olmayışını haklı çıkarmıştı. 1919 sonbaharında meclisi mutlaka İstanbul'da toplamak için kendisine karşı çıkanların artık bundan sonra söyleyecek sözleri kalmamıştı. Esasen bir kısmı da tevkif edildiği için söz söyleyecek durumda değillerdi. Heyet-i temsiliye İstanbul'un işgal edileceğini İstanbul'daki Mim Mim grubunun istihbaratına istinaden daha 11 Mart'ta öğrenmiş bulunuyordu. Bu arada Salih Paşa kabinesinin de düşürülerek yerine milli akıma karşı ve düşmana alet olabilecek bir hükümet kurulmasına çalışıldığı haberi alınmıştı. Mustafa Kemal Paşa bu iki haber üzerine kumandanları ve müdafaa-i hukuk heyeti merkeziyelerini, heyet idarelerini uyarmıştı. Dipnot Harp Tarihi Vesikaları Dergisi Sayı 22 Vesika 53 ve 55. 16 Mart günü İstanbul'un işgaline başlanıldığı haberi alınınca heyeti temsiliye kolordulara durumu telgrafla bildirmiş ve İstanbul'da fevkalade bir halin cereyan etmekte olduğu anlaşılıyor dedikten sonra durumun heyeti temsiliyece takip edilmekte bulunduğunu, İstanbul ile yazışma ve ilişkide dikkatle davranılmasını hatırlatmıştı. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'un işgali ile doğan durum karşısında İstanbul idaresini tamamen bertaraf etmek ve heyeti temsiliyeyi geçici bir hükümet gibi çalıştırmak ve ihtilalin meşruluğunu sağlayacak bütün teşebbüslere girişmek ve özellikle Ankara'da bir meclis toplamak kararındaydı. Bu kararın uygulanmasına heyeti temsiliyenin bütün memlekette idari bir merci olduğunu duyurmakla başladı.